Ayrım 17.
Ahmet Rıza ayrılma konusunda Ermenileri eleştiren bir tavır göstermekle birlikte Abdülhamit politikasına kıyım gözüyle bakmaktaydı. Mizancı Murat, İslamcı eğilimi ve Ahmet Rıza'nın pozitivizmini Osmanlı halkının sempatisini ortadan kaldıracak bir etken sayması nedeniyle İttihat ve Terakki içinde çabuk sevrilmiştir. Kahire'den Cenevre'ye gelir gelmez Cenevre kolu başkanı seçilmişti. Ancak Abdülhamit'le anlaşarak geri dönüşü var olan bütün sempatisini ortadan kaldırdı. Ahmet Rıza bütün ısırların eşitliği ilkesine sımsıkı sarılmasına ve buradan hareketle Mizancı Murat'a çatmasına karşın Osmanlı toprak bütünlüğünü bölücü nitelikte her türlü girişim karşısında Abdülhamit taraftarlarına karşı çıkmamayı İttihat ve Terakki'nin temel politik ilkesi haline getirmişti. 4 Temmuz 1897'de La Patria'da yayınlanan bir röportajında Ahmet Rıza, İttihat ve Terakki içinde meydana gelen hizipleşmenin kendisinin gayrimüslim halkların yanında yer almasından kaynaklandığını ima ediyordu. Buna karşılık Mizan'da yayınlanan cevapta dinsel inanç özgürlüğünü garanti altına alan 1876 anayasasına bağlı oldukları söylenerek iddialar reddedildi. Mizancı Murat Bey aynı yılın Haziran ayında yayımladığı bir broşürde milliyetler ve özellikle Ermeni ayrılıkçılığı sorunu konusunda şunları söylüyordu. Türkiye'deki Hristiyanlar sorunu Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gelişmiş bir meyve değildir. Doğum yeri diplomatik elçiliklerdir. Şurası muhakkak ki Türkiye'de genel ıslahat sorunu dışında özel bir Ermeni sorunu söz konusu olamaz. Zira suni olarak bile bir Ermenistan'ın bina edilmesi için tek bir gerekçe dahi mevcut değildir. Ermeniler anavatan yararına işbirliği teklifini reddedişle emellerinin Türkiye'nin yararı ile yani bugünkü ve kaçınılmaz olarak yarınki ortak anavatanın çıkarıyla ilgili olmadığını ortaya koymaktadır. Daha popülist ve propagandacı olmasına karşın Mizancı Murat'ın fikirlerine yakın bulunan ve Murat'tan sonra Cenevre Hizbi'nin başına geçen Tunalı Hilmi ve arkadaşı Ali Fahri Osmanlı birliği konusunda en radikal fikirleri öne sürmekten çekinmeyeceklerdi. 1902 1. Jön Türk Kongresi'nin fikir babası Tunalı Hilmi'ye tam destek veren Ali Fahri, 1901'de kongre konusunda yayımladığı bir broşürde şu noktalara dikkat çekmekteydi. Asıl mesele adeta Hayati Osmaniye meselesi, Anasır-ı Sumuhtelifi Osmaniye fırkalarının hususi marazlarından tahlisi nefs ile menfaati umumiye ve hususiyeyi bir hakkın gafil olan Saadet-i Osmaniye'nin istihsal ve temini çarelerine safvet ve halasetle tevessül eylemeleri keyfiyetidir. Ez cümle nifak, sifak ölümdür. İttihat, ittifak hayattır. İttifak etmeliyiz ki canlanalım. Ve ta ki bizi bu hale koyan bıçak ile, sopa ile, tüfekle, dinamitle birbirimizden ayıran, birbirimize giriştiren münafıkın o Abdülhamit canavarının da kellesi vücudundan ayrılsın. Avanesi de havada sallandırılsın. Zira intikam, intikam. Feryatları yeri göğü tuttu. Dağları taşları inletiyor. Cesaret, ileri. O veçile ki bizi görenler Osmanlıların azameti sabıkası hala bakiymiş diye tek bir Osmanlı şekline tecessüm etmiş zannetsin. Birbirimizle öz candan geçinmek istiyorsak mesela Türk değilim ki yahut ben bir Yahudiyim dememeliyiz. Osmanlıyım diyenlere yoldaşlık edecekler var. Osmanlı Devleti'nin ahalisini, bütün vatandaşlarını bir tutmak, hiçbirini başkalarından ayırmamak, hepsini birleşmiş, candan, yürekten Osmanlı olmuş olduğu halde görmek fikrinde bulunanlar var. Dünyada her şey ittihat ve ittifak ile meydana gelir. Bizim de hükümetin zulmüne karşı gelecek bir kuvveti edinmemiz, karı, kızan, er kişi, karın kişi, genç, ihtiyar, çoluk, çocuk, hele Yahudi, Hristiyan, Dürzi, Müslüman ve hele Türktür, değildir demeyip hep birden el ele baş başa vermemiz de olur. Prens Sabahattin'e gelince Osmanlılık konusunda diğer yazarlardan hiç de geride kalmaz, hatta federalizmiyle bu eğilim içindeki en uç noktalardan birini temsil eder. kardeşi Prens Lütfullah'la birlikte 1901'de yayımladıkları Beyanname-i Umumi'de amaçlarının Türk, Arap, Arnavut, Ermeni, Makedon, Yunan, Yahudi, bütün Osmanlıların güç birliği için çalışmak ve böylece kötü gidişe son vererek geleceğin Hakşinas yönetiminin temel taşlarını koymak olduğunu açıklıyordu. Bu broşür Osmanlı Devleti'nde mücadele eden bütün etnik mücadele gruplarına ve partilere sesleniyordu. Broşürde devlet içindeki Türk olmayan burjuvazi ile ittifak arayışı dile getirilmekteydi. 1902 1. Jön Türk Kongresi'nde Prens Sebahattin şu görüşlerini bütün gruplara bildiriyordu. Şurası kesinlikle belirtilmelidir ki imparatorluğun çoğunluğunu meydana getiren Türkler kendileri adına istedikleri hakların Müslüman olsun ya da olmasın diğer bütün vatandaşlara kayıtsız şartsız tanınmasını istemektedirler. Tekrar edelim. Ülkemizde uygulanmasını istediğimiz ve bu yolda var gücümüzle çalıştığımız ıslahat belirli bir halk, din ya da grup için değildir. İstisnasız bütün Osmanlılar adına ıslahat istemekteyiz. Göreceği gibi siyasal alanda Jön Türkler arasında bütün fraksiyonel ayrılıklara karşılık Osmanlı Birliği bilinci egemendi. Yalnız bu bilincin ideolojik bir temeli olduğu iddia edilemez. Zira daha önce de sık sık vurguladığımız gibi devletin kurtarılması ana hedef, onun bekası temel kaygı olunca her türlü ideolojik yönelim bu devletin nasıl tanımlandığına bağlı olacaktır. Devletin tanımlanmasının klasik Osmanlı yolu da daima toprak olmuştur. Toprak bütünlüğü sınırların nereden başladığı ile somut şekilde ifade edildiği için sınıra bağlı bir vatan kavramı önce yeni Osmanlıların sonra Jön Türklerin hatta Tanzimatçıların bile devlet vatandaş özdeşliğini ve kurtarılması gereken şeyin kurtarılma yolunu yani ideolojiyi işaret etmiştir. Bu yüzden Osmanlıların hızla değişen konjüktür karşısındaki telaşı onları Osmanlılıkla İslamcılık arasında kararsız bir salınım hareketi içine sürüklemiş, ancak çağa egemen olan seküler dünya görüşü salınanın daha çok Osmanlılık yanında görünmesine neden olmuştur. O bakımdan Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük derken bilinçli ideolojik seçimler akla gelmemelidir. Sırplar, Yunanlılar, Vulahlar, Arnavut ve Araplar, Türklerden Bulgarlar, unsurlardan oluşan Tanzimat periyodu Osmanlı Devleti'nin bürokratik aydını için Osmanlılıktan başka kurtarma ve beka yolu olamazdı. Aynı şey Abdülhamit'in tersine bütün Jön Türk dönemi zihniyeti için de söz konusudur. İkinci Abdülhamit biraz daha ileriyi görerek ve milliyetçi hareketler kanalıyla teker teker devletten kopan Hristiyan tebaayı dikkate alarak halifelik makamının otoritesinden yararlanmayı düşünmüş ve İslami esasa dayalı çok kavimliliğin sürdürüldüğü bir bütünlüğü hedeflemişti. Nitekim 20. yüzyılın başında hele Balkan Savaşı ile devlet sınırları itibariyle bu görüntüyü almıştır. Jön Türkler arasında Osmanlı sınırları dışındaki Türklüğe yöneliş de tamamen İslami temel üzerindedir ve halifelik otoritesinden yararlanmayı düşünen bu yolla da baş düşman Rusya'yı alt etmeyi düşünen bir harekettir. 1890'lı yıllarda uç veren Türkçü hareket de Türklükten daima Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları anlamıştır. Özellikle iktisadi eşitsizliğe bağlı olarak ezilen Türk tebaanın gönenmesini isteyen, devleti yeniden sahiplenmesini arzulayan romantik bir çabadır. Jön Türklerin en önemli fraksiyonel ayrılığı iktisadi düşünce alanında olmuştur. İttihat ve Terakki'nin milli iktisat programının öncüsü olan akımla Prens Sabahattin'in Anglo-Sakson iktisat anlayışı çarpışmış, millici olan akım kazanmıştır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nde iktisaden gelişmiş unsurlar daima gayrimüslimler olmuştur. Bunun ilk farkına varan ve önlem alma ihtiyacını hisseden 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut'a kadar yabancı elçiliklerle işbirliği halinde devletin klasik tercümanlık kurumuna tanınan ayrıcalıkları kullanarak ticarete egemen olan gayrimüslim unsurlarla ilk mücadele ihtiyacı duyan ise 3. Selim idi. 3. Selim, Beratlı tüccar olan gayrimüslimlerin elçiliklerle işbirliği haline son vermek üzere onları Avrupa tüccarı haline getirdi ve böylece müstemim tüccarlarla eşitledi. Fakat 2. Mahmut bu çabayı daha da ileri götürerek Müslüman tüccarları Hayriye Tüccarları adıyla aynen Avrupa tüccarı statüsünde aynı hak ve ayrıcalıklara kavuşturdu. Ancak özellikle 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması'ndan sonra serbest ticaret kurallarının geçerli olmasıyla zaten az sayıda ve güçsüz olan Müslüman tüccarlar rekabete dayanamamışlardır. 1860'lı yıllarda Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Yeni Osmanlılar bu örneği göz önünde tutarak Müslüman ticaret burjuvazisinin yoksulluğundan sıklıkla şikayetçi olmuşlardır. Bu bakımdan Tanzimat dönemi egemen iktisat düşüncesi tamamıyla Anglo-Sakson etkisi altında kalmıştır. Tanzimat devlet adamlarının 1838 ticaret anlaşmasını imzalamalarından sonra genellikle liberal iktisat yanlısı yayınların ve politikaların yaygınlaştığı görülür. Yeni Osmanlıların iktisat düşüncesinin buna bir tepki olarak ortaya çıktığına ve çözüm yolu olarak yerli bir tüccar zümresi meydana getirmek, yerli bankalar tesis etmek, yerli sanayi sağlam esaslara oturtmak düsturunu sahiplendiklerine daha önce değindik. Buna bağlı olarak Batı iktisat düşüncesi, Osmanlı iktisadi düşüncesi içinde sistemli olarak iki kanaldan yayılma imkanı buldu. Namık Kemal'in düşüncelerindeki milli iktisat izlerini kendisinden sonra İttihat ve Terakki'nin Ahmet Rıza ve Mizancı Murat kanadı ile Selanik kolu yoluyla izleyebilmekteyiz. Bu yönelimi etkileyen en önemli entelektüel kaynak Alman İktisat Okulu olmuştur. Fakat buna bakarak Osmanlı iktisat düşüncesindeki Anglo-Sakson etkiyi göz ardı edemeyiz. Birinci kanal Ahmet Rıza ve Mizancı Murat fraksiyonlarının sahiplendikleri merkantil kanattır. Özellikle Murat Bey'in Mizan'ı 1880'lerde iktisadi eleştirinin başlıca kaynağı haline gelmişti. Mizancı Murat, sigorta kumpanyaları başlığıyla 20 Kanunu Evvel ve 29 Teşri Nisani 1888'de Mizan'da yayımladığı iki makalesinde yabancı sigorta şirketlerinin yurt dışına taşıdığı Osmanlı servetinin büyüklüğünden yakınıyor, bunun önlenmesi için hükümetin önlemler almasından bahsediyor ve şunları öneriyordu. Kârlarından birer kısmının hükümete ifrazı zımmında sigorta kumpanyaları hakkında başkaca usul ihtisasına ihtiyaç vardır ki ancak usulü meskure sayesinde yerli kumpanyaların zuhur ve terakkisi ve bu suretle menafi-i esasiyenin temin ve muhafazası mümkünlüğü icra olabilecektir. Acaba Dersaadet'te Tebai Şahane Meyanı'nda bir sigorta şirketi tesis edecek kadar sermayeye sahip olanları yok mudur? Varsa acaba niçin öyle bir karlı teşebbüsten kaçınıyorlar? Mizan gazetesi 21 Haziran 1889'da Usul-i Himaye ve Serbestiyi Mübadelat başlıklı yazıda serbest ticaret konusundaki fikirlerini şöyle belirtiyordu. Sanayi ve ticareti gereği gibi terakki etmiş ve ecnebi sanayi ve ticaretin muhacematına her veçile mukavemet edebilecek dereceye varmış bulunan bir memleket hakkında pek ziyade mucibi faile olabilen usul-i serbestliğinin bizim gibi henüz o mertebeye vasıl olmamış bir memlekette tatbiki takdirinde badi-i mazarat-i azime olacağı vareste-i şekkü şüphedir. İngiliz mühre-i ilmi servetinden meşhur Adam Smith'in sanayi mertebesinde terakki etmemiş olan ülkelerde usul-i himayenin ittihazı caizdir. Ta ki o memleketin sanatkarı da ecnebi sanatkaran derecesine vasıl ola. Mealindeki kavli tamamıyla vatanımızın hali hazırı hakkında söylenilmiş bir hakikat olduğunu ityan ila iktifa eyleriz. Mizancı Murat bu yazılarıyla sanki Namık Kemal'i diriltmektedir. Murat Bey başka makalelerde Türk ticaret filosunun kurulması için sermaye toplanmasını öneriyor, tarımın makinalaşması gereğini belirtiyor ve sanayileşmenin gerekliliğini öngören fikirler zikrediyordu. Bu düşünceler Alman İktisat Okulu'nun ve özellikle Friedrich List'in geliştirdiği fikirlerle beslenmiştir. Bu şekliyle Alman Okulu'nun millici karakteri İttihat ve Terakki'nin iktisat anlayışını da biçimlendirir. Özellikle List'ten esinlenen Kazanlı Ak Yiğitoğlu Musa, İttihat ve Terakki içinde bu düşüncenin sistemleştiricisi olmuştur.